Ayrım 3.
İbni Haldun bu örneği verdikten sonra açıklamasını şöyle sürdürüyor. Bu durumu Yemen hükümdarları, Himyarliler gibi eski Araplarda da görüp üzerinde düşünebilirsin. Bunlar bir kezinde Yemen'den batıya doğru, bir başka kez Irak'a ve Hindistan'a doğru nasıl akınlar yaptılar düşün. Toplumlar içinde Araplardan başka hiçbir toplumda bu denlisi görülmemiştir. Batıdaki berber topluluklarından mülessimlerin durumu da öyledir. Bunlar da devlet ve egemenlik girişiminde bulununca Sudan yöresindeki birinci bölgede bulunan dolaşım yerlerinden kalkarak Endülüs, İspanya, illerindeki 5. ve 6. bölgelere değin tırmanmışlardır. Hem de hiçbir taşıyıcı araç olmaksızın. Yabanıl, ilkel toplumların durumu böyledir işte. Onun için bu toplumların ülkelerinin sınırları çok geniş olur. Merkezlerden, hükümet merkezlerinden çok uzak yörelere ulaşır. İbni Haldun'un demek istediği açıktır. Bir devlet ve egemenlik kurulurken de devlet ve egemenliği ayakta tutma, güçlü kılma çabaları gösterilirken de temel amaç ekonomiktir. Devlet politikası kurulurken de yaşatılırken de bu temel amaca dayalı olarak yürütülür. Ancak İbni Haldun'un her konuda olduğu gibi bu konudaki görüşleri de bireysel değil toplumsaldır. Yani bireyden çok toplum ve topluluk önemlidir İbni Haldun için. Bu nedenle düşünürümüz ister kabile düzeninde ister devlet aşamasında olsun egemenlik için topluluk gücünü ilk koşul görüyor. Bu amaçla da kan bağı, yakınlık, akrabalık bağı, aile, boy, kabile, topluluk gücü, topluluk inanç birliği, ruh birliği, dayanışma, karşılıklı yükümlülükler ve sorumluluklar yüklenme gibi anlamlara gelen ve topluluktan topluluğa, düzenden düzene, ortamdan ortama değişen el asabiye ya da asabiyet diye bir şey işler ve buna çok önem verir. Devlet kurulurken de yaşatılırken de bunun çok önemli olduğunu anlatır. Ard arda gelen birçok bölümler içinde ve geniş açıklamalarla dile getirir bu yoldaki görüşlerini. İbni Haldun bir devlet ve egemenliğin yaşaması için erdemli olmayı da kaçınılmaz bir koşul sayar. Özellikle devletin başındakilerin ve devlet politikasıyla uğraşan yetkililerin kesinlikle erdemli olmaları gerektiğini savunur. Erdemlerin başında da adalete yer verir. Halka zulmetmekten titizce sakınılmasını, halka altından kalkamayacağı yükler, vergiler yüklememeyi öğütler. Tersine davrananların egemenliklerinin ömürlü olamayacağını söyler. Hatta devlet ve egemenliği kurma girişiminde bulunurken bile bu tür erdemlerin gerekli olduğunu, bu erdemleri taşımayanlara halkın değer vermeyeceğini yazar. Sonra devletin halkın yararı için yani bu savla kurulduğunu böyleyken zulüm, haksızlık gibi halkın zararına olan şeyler geçerli kılınırsa kuruluş amacına ve savına ters bir durum ortaya çıkacağını, bunun da egemenlerin varlıklarını sürdürmelerine engel olacağını açıklar. İbni Haldun devlet ve hükümet biçiminden çok bu erdemlere, fazilet, hilalul hayr, hepsinin başında da adalete ve özellikle vergi adaletine önem verir. Bunlardan uzaklaşmayı çöküş nedenlerinin önemlileri arasında sayar. İbni Haldun'un devlet ve hükümet biçimi konusundaki görüşlerini ikinci cilde değineceğiz. Din ile ilgili görüşleri. Örnek olarak kendi yazdıklarından birkaç parça aktarıp üzerinde düşünelim. Felsefeciler peygamberlik kurumunu akıl kanıtıyla tanıtlamaya yöneldikleri zaman savlarını bu kanıta bir düzenleyici bulunması gerektiği kanıtına dayandırırlar. Böyle bir ekleme yaparlar. Peygamberliğin insanlara özgü doğal bir şey olduğunu da eklerler. Sözünü ettiğimiz kanıta başvurarak sonuca ulaşırlar. İnsanlık için bir düzenleyici hakem gereklidir diye yola çıkarlar sonra şöyle derler. Bu düzenleyicinin yargısı Tanrı katından geldiği varsayılan bir şeriat ile bir din ile oluşur. O şeriatı insanlardan biri getirir. Getiren kişinin insanlar arasında sivrilmiş biri olması gerekir. Tanrı'nın ona verdiği bir takım özelliklerle Tanrı'nın kılavuzluğuyla sivrilmiş biri. Böyle biri olmalıdır ki halkın teslim olması ve kabul etmesi gerçekleşebilsin. Böyle olmalıdır ki insanların içinde ve üzerinde kurulan egemenlik karşı konulmadan ve kargaşaya uğramadan yerleşebilsin. Felsefecilerin bu akıl yürütmeleri senin de göreceğin gibi kesin kanıta dayalı değildir. Neden dersen varlık ve insanlığın yaşamı öyle Tanrı'dan din getiren biri olmaksızın da oluşup gelişebilir. Düzenleyici hakem, egemen kendinde bulduğu güçle ya da yakınlarının yardımlarıyla insanlar üzerinde gücünü gösterip egemenlik kurabilir ve insanları kendi doğrultusuna çekebilir. Düşünün, kitaplılar, ehli kitap ve peygamberlere uyanlar, kitapları olmayan ateşe tapanlardan sayıca daha azdırlar. Gerçekten ateşe tapanlar, dünyada en kalabalık topluluklardan birini oluştururlar. Kitapları, peygamberleri olmadığı halde onların da yönetimleri ve uygarlıkları vardır. Nerede kaldı ki yaşamlarını sürdürememiş olsunlar? Çağımızda da 14. yüzyılda kuzey ve güney kesimlerdeki bölgelerde onların devletleri ve uygarlıkları vardır. Ama insanlığın yaşam açısından iş ele alındığında durum başkadır. Düzenleyici öndere kesin gereksinme vardır. İnsanlığın yaşamı onsuz kesinlikle olamaz. Bu açıklamadan açıkça anlaşılır ki felsefeciler peygamberlik kurumunun gerekliliğini tanıtlarlarken yanlışa düşüyorlar. Ve şu bir gerçek ki peygamberlik kurumu akla dayalı bir şey değildir. Onu bildiren, duyuran dindir sadece. Dinsel çağrı topluluk gücüne dayanmadan sonuca ulaşamaz. Nedeni daha önce de belirttiğimiz gibi, kamunun yöneltildiği her işin, her girişimin sonuca ulaşabilmesi için kesinlikle bir yakınlık bağının, topluluk gücünün desteğinde olması gerekir. Daha önce de sözü geçen sağlam bir hadiste peygamber şöyle der: Tanrı toplumunun desteğinde bulunmayan hiçbir peygamber göndermemiştir. Bu iki konudaki anlattıklarından aktardıklarımız bile İbni Haldun'un din olayına nasıl baktığını ortaya koymaya yeter. İbni Haldun'a göre insanlığın yaşamı için peygamberlik kurumuna gerek yoktur. Toplumlar peygambersiz ve tanrısal kitap olmadan da yaşayabilirler. Yaşamak ne söz, gelişebilir, devlet ve uygarlıklar da kurabilirler. Peygamberlik akılla tanıtlanamayacak bir şeydir. Akli değil naklidir. Toplum yaşamı için peygambere değil, peygamber olsun ya da olmasın düzenleyici öndere gerek vardır. Gene düşünürümüze göre din davası topluluk gücüne dayanmadan yürüyüp başarıya ulaşamaz. Peygamberin kendisi bile bunu itiraf etmiş, toplumunun desteğine dayanmayan hiçbir peygamberi Tanrı'nın göndermediğini söylemiştir. İbni Haldun dinin başlangıçta kabile gücüyle doğrulup yaşatıldığını sık sık işler. Eğer kabilesinin desteği olmasaydı Hz. Muhammed'in de peygamberlik davasını, din çağrısını başarıya ulaştırabilirdi diye düşünülemeyeceğini anlatır. İbni Haldun devlet düzeni dinsel kurallara dayanmak zorundadır yargısına katılmadığını açıklayabilmiş bir düşünürdür. Adnan Adıvar'ında İslam Ansiklopedisi'nin İbni Haldun maddesinde belirttiği gibi düşünürümüz, hilafet ve imamet konularında da açık, özgür görüşlerle ortaya çıkmış, hükümet işinde şeriatın ille de gerekli olmadığını açıklamıştır. Adnan Adıvar bu tür görüşler bulunduğu için mukaddimenin 2. Abdülhamit döneminde yasak kitaplar arasına sokulmuş, tercümesi ve aslı yasaklanmış olduğunu yazar. İbni Haldun, şeriatın hükümet için şart olmadığını açıkladığı zaman böyle bir görüşü açıklamak büyük bir yüreklilik işiydi. Herkeste yerleşen bir inanç vardı. Devlet ve hükümet şeriatsız olamaz. Tanrı, Kur'an'da her şeyi ayrıntılarıyla açıklamıştır, her kuralı koymuştur. Nasıl bir yönetim olması gerektiğini, insanların hangi kurallara uymak zorunda bulunduklarını açıklamıştır. Her konuda olduğu gibi devlet düzeni içinde ne aranırsa onda vardır. Onun ve onun getirdiği şeriatın hükümlerine ancak kafirler uymaz. Böyle düşünülüyor ve böyle konuşuluyordu. Şeriatın yeterli olduğu konusunda din çevreleri durmadan halkın beynini yıkamaya çalışıyordu. Örneğin Bağdatlı Bahauddin İbni Hamdun, Hicri 495-562, Miladi 1101-1166, Tezkiretu İbni Hamdun adlı kitabında şunları yazar: Tanrı'nın kitabı, siyaset bilimlerinin her türlüsünü, tüm bölümleriyle birlikte ve düşünen kimsenin artık başkasına gereksinme duymayacağı ölçüde içine almıştır. Bu kitabın toplum yönetim için anlattığı hükümler, düşünen herkese yeter, kıssas gibi. Ki Tanrı bizim için onda hayat yaratmıştır, çeşitli ceza hükümleri gibi. Ki canlar, mallar, namuslar o hükümlerle korunabilir, zekat gibi. Ki ona ilişkin hükümle, zenginlerin yoksullara lütuf göstermeleri sağlanır. Zenginler Tanrı'nın kendilerine olan lütfundan yoksullara verirler. Ve halkın yöneticilere boyun eğmelerine ilişkin hükümler gibi. Dipnot: Bahauddin İbni Hamdun, Tezkiretu İbni Hamdun, Mısır 1927. Bağdatlı İbni Hamdun'un bu kitabı bir takım öğütleri ve devlet politikasına ilişkin önerileri içerir. Şimdi bile şeriat hükümleri savunulmuyor mu? Ürdün'deki şeriat uygulamasını bile yeterli bulmayan, daha çoğunu isteyen ve onun içinde asılan Takkiyundun Ennemhani'nin İslam Anayasası'nı içeren Nizamul İslam, Kudüs 1953 kitabı, Hizbut Tahrircilerin öteki yayınlarıyla birlikte birçok İslam ülkesinde olduğu gibi yurdumuzda da kimi çevrelerce ilgi görmüyor mu? Bu anayasanın şerhi bile Mukaddime Tut Düstur adı altında bolca piyasaya sürülmüyor mu? 1963, basıldığı yer belli değil, Arapça 456 sayfa. Şeriat hükümeti kurma çabası gösteren ve bunun için Pakistan'da partisini bile kurmuş bulunan Mevdudi'nin kitapları ülkemizde de yayınlanmıyor mu? Çevirilerinin baskı üstüne baskısı yapılmıyor mu? Örneğin Mevdudi'nin İslam'da Hükümet adıyla Türkçe'ye çevrilen bir kitabı. Bu kitap şöyle sunuluyor: İkinci kısım ise Pakistan'da İslami hükümet tesis ettirmek için sarf edilen gayretli çalışmaları ve bu hususta ileri sürülen ameli çalışma sistemlerini etraflı bir şekilde anlatır. Dipnot, Mevdudi, İslam'da hükümet, Urducu'dan çeviren Ali Genceli, İstanbul, basım tarihi yok, sayfa 9. Kısacası çağımızda bile ille de şeriat düzeni olsun diyenler eksik değildir. Buna karşılık İbn Haldun ta 14. yüzyılda hem de kadılık eden bir kişi olarak hayır devlet için ille de şeriat gerekli değildir diyebiliyordu. Peygamberlik kurumunu insanlığın yaşamı için zorunlu görmemek din kabile gücüyle gerçekleştirilebilmiştir. Kabilesinin gücü olmasaydı peygamber başarılı olamayacaktı. Bu güç olmasaydı hiçbir peygamber başarılı olamazdı demek, şeriatın devlet kurmak ve halkı yönetmek için şart olmadığını söylemek, bütün bunlar özellikle İbn Haldun'un yaşadığı dönemler için birer devrim niteliğini taşır. Bununla birlikte İbn Haldun yaşadığı ortamın özellikleri ve hoşgörüsüzlükler dolayısıyla düşüncelerinden ödün verme gereğini duymuştur zaman zaman. Ödün vermek zorunda kalmıştır. Söz gelimi peygamberliği, kahinliği, büyüyü anlatırken ödün verdiği açıkça görülür. Gerçi bu konuları anlatırken gene büyük yüreklilik isteyen açıklamalarda bulunmamış değil. Örneğin peygamberleri, kahinleri, büyücüleri anlatırken hepsini aynı sırada gösterir. Yalnız peygamberlerin derecelerinin biraz daha yüksek olduğunu söyler. Bu bile cesaret işidir. Ancak gene de görüşlerini tam açıklayamadığı ve ödün verdiği seziliyor. Taha Hüseyin İbn Haldun'un İbn Rüşd gibi felsefe ile dini birleştirme çabasını gösterdiğini yazar. Dipnot, bakınız Felsefiyetu İbn Haldun El-İctimaiye sayfa 76. Ama bence Taha Hüseyin'in bu görüşü doğru değildir. İbn Haldun kimi zaman ayetlere ve hadislere de yer veriyor, yorumlar ve açıklamalarda bulunuyor. Ancak bunları iki amaçla yapıyor. Birincisi, dinsel verilerden yararlanıp görüşlerini dinsel çevrelere de aktarmak. İkincisi, baskılar ve dinsel yönden suçlamalar karşısında biraz olsun kendisini savunabilmek. Bununla birlikte Taha Hüseyin de İbn Haldun'un bilinen nitelikte dinsel bir inanır olmadığı görüşündedir. Hatta ne İbn Haldun ne de bir başka İslam düşünürü herkesin anladığı biçimde tanrısal gerçeğe inanır. Dipnot, Felsefiyetu İbn Haldun El-İctimaiye sayfa 97. Biçiminde açıklıyor görüşünü. Sözün özü şu ki, bir toplum bilimci, özgür düşünceli bir bilim adamı din olayına nasıl bakıyorsa İbn Haldun da öyle bakıyor. Üstelik İbn Haldun herhangi bir toplum bilimci ve bilim adamından da dini daha iyi biliyor. Tüm İslami bilim dallarını çok iyi okuyup öğrenmiş, derinlemesini incelemiş, bununla da kalmamış, dinleri karşılaştırmış, çeşitli inançlar üzerinde durmuş, araştırmalar yapmış bir düşünürdür. Onun için ne söylüyorsa bilerek söylüyor. Açıklamaları son derece yansız ve gerçekçidir. İbn Haldun'un yaşam öyküsü. Kendisinin yazdığı ve tarihinin sonuna eklediği bir kitap var. Kitabın adı Et-Tarif İbn Haldun ve Rihleti-i Garben ve Şarken. İbn Haldun'u ve batıya, doğuya gezilerini anlatır. Bu kitap Muhammed Tavit Tanci'nin düzeltmeleriyle ve çok değerli notlarıyla şimdiye dek yayınlanmış olanlar içinde en doğru, üstelik açıklamalı biçimde 1951'de Kahire'de basılıp yayınlanmıştır. Elbette ki Arapça olarak. İşte düşünürümüzün yaşam öyküsünü bu kaynaktan aktaracağız. Zaten başvurabileceğimiz başka da temel kaynak yok. Tüm dünya onu bu kendi kitabıyla tanımıştır. Asıl adı Abdurrahman. Ebu Zeyd, Zeyd'in babası diye de anılır. Veliyuddin diye anıldığı, Et-Tunusi, Tunuslu diye çağrıldığı da olur. Ama daha çok İbni Haldun, Haldun'un oğlu diye bilinir. Oysa babasının adı Haldun değildir, Muhammed'dir. Haldun, atalarından birinin adıdır. Kendisi Haldun'dan kendisine dek şöyle bir sıralama yapılabileceğini söylüyor. Haldun oğlu Abdurrahman, oğlu İbrahim, oğlu Muhammed, oğlu Cabir, oğlu Muhammed, oğlu Hasan, oğlu Muhammed, oğlu Muhammed, oğlu Muhammed, oğlu Abdurrahman, İbni Haldun. Bu sıralanışın pek kesin olmadığını da ekliyor. Bakınız adı geçen yapıt sayfa 1. Haldun oğulları ailesine adını veren Haldun, Güney Arabistanlıdır. Yemen'in Hadremevt, Hadramut kesiminden. Kabilesinden bir toplulukla birlikte Endülüs'e, İspanya'ya gelmiş. Orada önce Kermune'ye, Carmona'ya yerleşmiş. Haldun oğulları diye bilinen çocukları burada doğmuştur. Sonra Haldun oğulları buradan İşbiliye'ye, İspanya'nın güneyinde bulunan Sevilla kentine göçtüler. Bu göçün Hicri 3. yüzyılda, miladi 9. yüzyıl olduğu anlaşılıyor. Ailenin atası Haldun'u nasıl adı? Halit. Halit Osman'ın oğlu. Osman Hani'nin oğlu, Hani Hattab'ın oğlu, Hattab Kureyb'in oğlu, Kureyb Madi Kerib'in oğlu, Madi Kerib Haris'in oğlu, Haris Vail'in oğlu, Vail de Hucr'un oğludur. Anlatıldığına göre bu Vail bir elçi olarak peygambere gelmiş, peygamber ona çok ilgi göstermiş. Şalını yere serip onu üzerine oturtmuş ve onun için şöyle dua etmiş. Tanrım, Hucr oğlu Vail'i, onun çocuğunu, çocuğunun çocuğunu ta kıyamete dek kutlu eyle. Bu aile çok uzun süre işbirliğinde devlet ve yönetimde önemli rol oynamış bir ailedir. Aileden birçokları yapılan savaşlarda öldükten sonra kalanlar yine devlet ve politika yaşamında uğraşılarını sürdürmüşlerdir. Çok uzun süre işbirliğinde kalan Haldun oğulları daha sonra Afrika'ya, Sebte, Ceuta kentine 13. yüzyılın başlarında göçmüşlerdir. Haldun oğulları 13. yüzyılın ortalarında da Tunus'a göçtüler. İşte düşünürümüz İbn Haldun burada Tunus'ta doğdu. Doğum yılı Hicri 732, miladi 1332. Öğrenimi. İbn Haldun'un ilk öğrenimi babasının yanında babasından ders alarak başladı. Sonra Kur'an okumada ve Kur'an tekniğinde uzmanlaşmak için bu konuda uzman kişi olan Burral oğlu Sa'd oğlu Muhammed Ebu Abdillah il Ensari'den ders aldı. Kur'an'ı ezberledi. Ünlü 7 kıraat üzerine Kur'an okuma becerisini kazandı. İfrat yani bir kıraat üzerine ve cem yani 7 ya da 10 kıraat biçimlerini birleştirecek 21 kez Kur'an'ı hatmetti. Yani baştan sona okudu. Sonra bir hatimde 10 kurradan biri olan Yakup rivayeti üzerine de ve Yakup'tan 2 rivayeti birleştirerek yaptı. Sonra Şatibi'nin kıraat konusundaki 2 kasidesini Lamiye, Teh, Verayiye, Akile adlı kasidelerini öğrenip hocasına kontrol ettirdi ve hocası da ona kendi hocası Paterni, Ebu'l-Abbas'tan aldığı bilgileri verdi ve daha başka hocalardan öğrendiklerini de öğretti İbni Haldun'a. Ve böylece İbni Haldun kıraat, Kur'an ve Kur'an okuma tekniği konusunda gerekli uzmanlığı elde etmiş oldu. Sonra İbni Malik'in dil bilgisine, nahve, ilişkin, Kitab-ı Tesil, İbni Hacib'in fıkha ilişkin, Muhtasar-ı Fıkhi adlı kitapları ve başka birçok kitaplar okudu. İbni Haldun, bu iki kitabın ezberini bitiremedim diyor. Demek okuduğu kitapları ezberliyordu ya da ezberlemeye çalışıyordu. Bu arada Arap dilini, bu dille ilgili çeşitli uzmanlık dallarını gerek babasından gerek Tunus'taki hocalarından çok iyi biçimde öğrenmeye çabalıyordu. Bu alandaki hocalar arasında Arap dil bilgisinde, nahvde, büyük hoca, imam, sayılan Eşşeyh Ebu Abdillah Muhammed İbnil Arabi, El-Kasayri, Şevvaş oğlu Ebu Abdillah Muhammed, Ezzerzali, Kassar oğlu Ebu'l-Abbas Ahmet, Arap dil ve edebiyatının büyük üstadı diye nitelenen Bahr oğlu Ebu Abdillah Muhammed de vardı. Bu sonuncusu şiir ezberlemesini öğütleyince bir takım şiir kitaplarını olduğu gibi ezberledi. Sonra Tunus'ta hadisçilerin önderi sayılan Sultanoğlu Cabiroğlu Şemsüddin, Ebu Abdillah Muhammed el-Keysi'nin verdiği hadis derslerine devam etti. Ünlü hadisçi Haccac oğlu Müslim'in yine ünlü Es-Sahih adlı kitabını İmam Malik'in Muvatta adlı kitabını tümüyle okuyup bu hocaya dinletti. Müslim'in kitabından çok az bir yer kalmıştı diyor. Bu hocadan önce hadis konusunda icazet aldı, diploma gibi. Sonra Arapça ve fıkıh, İslam hukuku konularında birçok kitap okuduktan sonra genel icazet aldı. İcazetun amme. El-Keysi'nin programı içinde adları geçen birçok hadisçilerden hadisler edindi. Tunus'ta bulunan bu hadisçilerin en ünlülerinden biri de Gammazoğlu Ebu'l-Abbas Ahmet el-Kıharci idi. Fıkıh konusunda da birçok hocalardan ders aldı. Bunların arasında şu hocalar da vardı. Abdullah oğlu Ebu Abdillah Muhammed el-Ceyyani, Ebu Kasım Muhammed el-Kasir, Abdülselam oğlu Kadı Ebu Abdillah Muhammed. Bir kez de bu sonuncu hocadan icazet aldı. Daha birçok hadisçi ve fıkıhçılardan yararlanma yoluna gitti ve yineden icazet aldı. Birçok hadis kitaplarını olduğu gibi ezberledi. Bu arada yine Kur'an ve Kur'an tekniği konularında derinleşme çabalarını gösterdi. Sonra bu konuda da bir icazet aldı. Hocalar arasında akli bilimlerde ileri olanlar da vardı. Örneğin İbrahim oğlu Ebu Abdillah Muhammed el-Abili. Bu hocadan temel bilimler, mantık, felsefe bilimleri ve benzeri dallarda ders aldı. Yazı ve hitabet konularında da uzman kişilerden yararlandı ve bu konuda da uzmanlaşmaya çalıştı. Devlet kesiminde görev. Devlet kesiminden bir görev önerildi kendisine. Tunus'ta Hafsiyun, Ebu Hafsoğulları denen hükümdarlardan Ebu İshak İbrahim'in alame yazıcılığı, işi besmeleden sonra Alhamdülillah ve Şükrülillah diye yazmak. Alame bel işaret anlamındadır. Yani İbn Haldun'un yazacağı yazı özel biçimde yazılacak ve devletin işareti sayılacak. Yıl Hicri 753, miladi 1352. Daha 20 yaşında bir delikanlı. Hemen bu görevi kabul etti. Bu görevde bulunurken orduyla birlikte Tunus'tan ayrıldı. Batı Trablus illerinde bulunduğu ordu düşman güçleriyle Kusentiniye emirinin ordusuyla karşılaşınca bugünkü Kırvan, Kayrevan kentine 90-100 kilometre uzaklıkta bulunan Übbe'ye sığındı. Orada murabıtların ileri gelenlerinden Şeyh Abdurrahman el-Veştati'nin yanında konuk kaldı. Sonra yine Cezayir kentlerinden Tebessa geçti. Orada da oranın egemeni Abdunoğlu Muhammed'e konuk oldu. Kendisine ve yanındaki arkadaşlarına güvenlik sağlanınca dek orada kaldı. Sonra Tunus kentlerinden Gafsa geçti. Bir sürede burada kaldı. O sırada Merinoğullarından Ebu İnan, Tilmisan'ı Tilemcen almıştı. İbni Haldun Ebu İnan'la görüşmek istiyordu. Önce Cezayir kentlerinden Biskra'ya, orada bulunan kardeşinin yanına gitti. Ama çok kalmadı. Ebu İnan'la görüşmek üzere Tilmisan'a yöneldi. Yolda Batha denen yere gelince önemli kişilerden İbni Ebi Amr'la rastlaştı. Bu kişi Ebu İnan'ın valisiydi. İbni Haldun'a kendisini de beklemediği biçimde ilgi gösterdi. İbni Haldun'u alıp Biace'ye, Buğgiye'ye götürdü. Mevsim kıştı. Yıl Hicri 754, miladi 1353. İbni Haldun kışı orada geçirdi. Ebu İnan Fas'a dönünce, yani Fas'ta Merinoğullarından hükümdar olarak tahta oturunca, çok önem verdiği bilim adamları sarayda toplanıp bilimsel söyleşilerde bulunmaya başladılar. Bu bilim çevrelerinde İbni Haldun'dan da söz edilir oldu. Bu arada Tunus'ta karşılaştığı kimseler de hükümdarın katında ondan söz ettiler. Sonra bir çağrı aldı düşünürümüz ve Hicri 755, miladi 1354 yılında hükümdarın ilgi gösterdiği bilim çevresine bilimsel toplantılara katıldı. Sonra hükümdar yani Ebu İnan bir de yazıcılık, sekreterlik görevi verdi ona. Ama İbni Haldun'u saraydaki görevinden çok bilim konuları çekiyordu. Fas'ta bulunan ve Fas'tan gelip geçen bilim adamlarıyla görüşüp konuşuyordu sürekli olarak. Ebu İnan'la asıl görüşmesi ise Hicri 756, miladi 1355 yılının sonuna rastlar. İbni Haldun'un devlet basamağında etkili rol oynaması bu tarihten sonra başlar. Ebu İnan, İbni Haldun'u yakınları, danışmanları arasına aldı. İbni Haldun yine sekreterlik görevini yürütüyordu. Ama bu sekreterlik vezirlik niteliğinde bir sekreterlikti. Ne var ki İbni Haldun'u kıskananlar oldu. Onu hükümdar katında kötülediler, siyasal yönden tehlikeleri gösterdiler ve sonunda hapse attırdılar. Hicri 758, miladi 1357 yılında hapishaneye girdi düşünürümüz. Ebu İnan'ın öldüğü Hicri 759, miladi 1358 yılına değindi hapishanede kaldı. Sonra vezir Ömer oğlu Hasan'ın çıkardığı birçok kimselerle birlikte oradan kurtuldu. Eski görevine geri verildi. Üstelik vezir tarafından çok ilgi ve saygı gördü. İbni Haldun hapisten kurtulduğu zaman daha 26 yaşındaydı. Ama devlet ve politika işlerinden yakasını kurtaramıyordu. İster istemez gömülmüştü bu işlere. Egemenlik için türlü oyunlar oynanırken ister istemez onu da katıyorlardı. Örneğin Sultan Ebu Salim'in gelip Fas'ta egemen olması için düşünürümüzün de yardımı sağlanmıştı. Çünkü İbni Haldun'un halkın ileri gelenler üzerinde çok etkisi vardı. Onun bilgisine ve düşüncelerine herkes önem veriyordu. Genç olduğu halde hangi yana ağırlığı koysa o yan ağır basıyordu. Saltanatı ele geçirmek için çalışanlar ne yapıp ederek onu kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlardı. İbni Haldun'un sonraki çağlarda düşünürlerce çok eleştirilecek olan bu yanından kuşkusuz kendisi de hoşlanmıyordu. Çünkü zaman zaman bırakmak istiyordu. Bırakıp yeniden bilim çalışmalarına dönmek istediğini belli ediyordu. Ama o berbat ortamdan yakasını kurtaramıyordu bir türlü. Ebu Salim'e yardım etti. Ebu Salim de tahta oturduktan sonra ona önemli görev verdi. Sır katipliğine getirdi onu ve mabeyinci yaptı. Fi kitabeti sırrihi ve tersil anhu. Yıl Hicri 760, miladi 1359. Ayrıca kendi sözcülüğü görevini verdi ona. Vel inşa'yi li muhadebatihi. Çünkü İbni Haldun konuşmada dostaydı, güzel konuşuyordu. O zaman çok geçerli olan uyaklı konuşmayı çok iyi beceriyordu. Bu arada şiire verdi kendini.